tam saatimizle birlikteyiz. Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Sultan 4. Murad'ı konuşacağız. Aslında geçtiğimiz haftalarda akış tarih sırasıyla yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmiştik. Bugün de hem bu konuyu konuşacağız hem de çocuk yaşta tahta geçmiş padişahları konuşacağız. Çünkü bizim bakkala ekmek almaya göndermeye çekindiğimiz yaşta koskoca bir devleti, bir imparatorluğu yönetmişler.
Evet, buna insanlar yadırgayabilirler bunu ama monarşilerde küçük yaşta tahta geçmek çok rastlanan bir şeydir. Mısır firavunlarından bebekken tahta geçen ikinci Pepi var. Bebek ya, kucuk kundaktayken, birkaç günlükken tahta geçmiştir. Ve dünyanın en uzun 70 küsür sene zannediyorum hükümdarlık yapan hükümdarıdır.
Fransa'da da çok var.
Fransa'nın 14. Louis, meşhur Güneş Kral, çok küçük yaşta tahta, 4 yaşında tahta çıktı. Bizde de 3 tane çocuk yaşta padişah var, eğer 14'ü çocuk saymazsanız. Yani 14'ü biz artık yetişkin sayıyoruz Blue erdiği için. Ama Blue ermeden tahta çıkan 3 tane padişah var. Şimdi daha önce de söylemiştim, monarşilerde hükümdarlar saltanat sürerler ama hükümet etmezler. Yani memleketi idare etmezler. Onların namında memleketi vekilleri, yani vezirleri, Avrupa'daki ismiyle şansölye, başbakan idare eder. Küçük çocuğun vekil tayin etmesi hukuken caizdir, mümkündür. Çocuk tahta geçebilir ancak memleketi idare edemeyeceği için bir vekil tayin eder. Aslında hakikatte hükümdar o vekilidir. Hı hı. Ama görünüşte padişahtır.
Bu veya kimdir bu vekil?
Vezir. Yani o
yani devletin... yönetimden biri mi, aileden biri
hayır,
mi?
Hayır, aileden biri değil. Aileden birisi naip, naibe. Bizde çok yürümemiş. Her ne kadar Mahpeyker Kösem Sultan ve onun gelini olan Hatice Terhan Valide Sultan için naibe deniyorsa da anneleri... Bunlar hukuken ve siyasi olarak devlet işlerine karışmış değildir. Yani evet, dolaylı olarak karışmışlar. Yani vezirlerle görüşmüşler, bazı hadiselerde fikir beyan etmişler. Vezirleri veya oğullarını belli şekilde karar vermeye imale etmişler, yönlendirmişler. Ama hiçbir zaman fiilen, yani çocuk küçük, ben annesiyim. Mesela bu Avrupa'da mümkün, Rusya'da bu oldu. Avrupa'da oldu ama Osmanlı ülkesinde bu, çünkü İslam Osmanlı hukukunda bu mümkün değil. Yani kadınların devlet idaresi olması mümkün değil. Ama perde arkasından güçlü valide sultanlar, ki bunlar zaten herkese malum, işte Mahpeyker Sultan'la Hatice Terhan Sultan'dır. Zaten bir nebze bahsedeceğiz şimdi. Bunların naibeliklerinde böyle rolleri var. Ama esas itibariyle bürokrasiden bir şahsiyet. Yani başbakan, normal şartlarda başbakan olması beklenen bir şahsiyet, monark, hükümdar tarafından vezir, vekil tayin edilir ve o memleketi idare eder. Çocuk padişah büyüyene kadar bu böyle devam eder.
Kaç yaştır büyüdüğü tahta geçtiği
bu çeşitli hukuk sistemlerinde farklı. Mesela İngiltere'de 21 yaşına kadar böyle. Bu daha ziyade Privy Council'in, yani saltanat şurasının kararıyla padişahın, hükümdarın artık ergenliğe kavuştuğu kabul ediliyor. Bu da tabii biraz monarkın, ben artık ergenliğe kavuştum, ipler benim elimde,
söz söylemeye
bakayım
başlamasıyla, evet, galiba müdahale etmesiyle.
Nitekim Sultan 4. Murat'ta da biz bunu görüyoruz. Osmanlı tarihinde 3 tane padişah. Birisi Sultan Mehmet, 2. Mehmet, ki Fatih Sultan Mehmet diye bilinir. 12 yaşında tahta çıkmıştır. Tarihçiler ihtilaflıdır. Devam etti mi bu tahta, yoksa 2 kere veya 1 kere fasıla mı verdi? Tekrar babası tahta çıktı ama 12 yaşında tahta çıktı, katidir. İkincisi Sultan 4. Murat'tır, bugün mevzumuz olan. O da 12 yaşında tahta çıkmıştır ve birkaç sene sonra ipleri eline almıştır. Onun yeğeni olan Sultan 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmıştır. Onun tabii buluğa ermesi ve ipleri eline alması biraz daha gecikmiştir. 3 tane padişah görüyoruz. 14 yaşında tahta çıkan da 2 tane padişah var. Bunlardan bir tanesi Sultan 1. Ahmet, diğeri Sultan 2. Osman, onun oğlu. Fakat artık onlar o tahta çıktıklarında buluğa ermişlerdi. Kimse onların çocuk hükümdar olduğunu dile getirmedi.
Bunu
bugün
sağladım.
De insanlar şaşırabilirler ama insanların ömrünün çok düşük olduğu, hastalıkların pek çoğunun çaresinin bilinmediği bir devirde insanlar çabuk olgunlaşırlar, çabuk orta yaşa gelirler, çabuk yaşlanır ve çabuk ölürler. Bunu normal kabul etmek
muhtemelen
lazım.
Muhtemelen o dönemde bir nalbant da çocuğunu 14 yaşında kendi işinin başına getiriyordu.
Kesin, kesin. Nalbant da 14 yaşında çocuğunu evlendiriyordu. Hmm. Yani 13-10, ben bazı folklor araştırmaları yaptığım zaman görüyordum. Çocuk 13-14 yaşında dükkan açmış. Hmm. Ustasından yetişmiş, dükkan açmış. Demek biraz da sermayesi var. Bazı işler biliyorsunuz çok sermayede gerektirmez. Hemen evlenmiş, işini kurmuş. Yani böyle insanlar çoktur tarihte.
Eskiden Anadolu evlenmiş. Zaten bu bir düzendir. Yani bir belli düzen. Bir yaşa kadar bunun tamamlanmış olması beklenir.
Şimdi Anadolu'da vaktiyle Osmanlı cemiyetinde öyle çocuklar mutlaka üniversite okuyacak diye bir kaydı yok. Zaten rahmetli Erol Güngör'ün tabiriyle bir memleketin, bir milletin gençlerinin tamamının üniversiteye yönlendirilmesi o millete yapılacak en büyük hıyanettir diyor Erol Güngör. Malumunuz profesör, marifçi, Konya Üniversitesi'nin rektörüdür, ilk kurucu rektörlerinden. Osmanlılar'da düzen şöyle, her çocuk otomatik olarak babasının işini yapıyor. Sanatkarsa sanatkar, tüccarsa tüccar, çiftçiyse çiftçi. Bunu yapıyor. Çok çok çok kabiliyetli, çok zeki. Yani bu çocuk burada nalbantlıkta, çiftçilikte harcanmasın diyen çocuk zaten koç olacak kuzu. Koz önünde belli olur, ahırın önünde belli olur diye bir söz vardır. O zaten temayüz ediyor, medreseye gidiyor, ilim adamı veya bürokrat oluyor.
Aslında bu öğrenci, yani genç için de ya ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak, nerede okuyacağım, hangi sınava gireceğim, böyle bir endişeleri yok.
Dolayısıyla çok sağlıklı bir cemiyet var. Yani herkesin ne olacağı, ne yapacağı belli, yetişiyor zamanında. Mesela şimdi iş gücü bulunamıyor, cemiyette muazzam bir problem var. Cemiyet gittikçe sosyal ve iktisadi olarak çöküyor. Herkes bunu ahlaki zannediyor, evet ahlaki çöküntü de var ama sosyal dinamiklerde de problem var. Herkes üniversiteye gittiği bir cemiyette bir kere muazzam bir problem var demektir. Siz ara eleman ki cemiyete çok lazım olan ziraat mühendisi değildir. Ara elemandır, musluk tamircisidir.
Tabii. Bir tane mühendis kaç tane kişiyi yönetir? Bir tane
yönetici. İş bulamadığı için söylüyorum. Ziraat mühendislerini küçümsediğim için söylemiyorum.
Yok, hayır, yani bir ziraat mühendisi aslında kaç kişinin kendini
geliştirmesine vesile olacak. Ve yani iş bulamadığı zaman da kendisi de sıkıntı çekecek, ailesi de sıkıntı çekecek. Mesele budur. Şimdi Sultan 4. Murat. Genç yaşta padişah olmuş bir şahsiyet fakat ona karakteristiğini veren bu değil. Sultan 1. Ahmet'in tahta çıkan 3 oğlu var. Sultan 2. Osman daha evvel bahsetmiştik. Sultan 4. Murat, Sultan İbrahim. Sultan Ahmet'in başka çocukları da vardı fakat bunlar bu kadar talihli olmadılar. Bunlar idam edildiler. Yani çeşitli siyasi çalkantılar sebebiyle fitneyi önlemek maksadıyla idam edildiler. Hastalıktan ölenler de oldu. Veba sebebiyle ölenler de oldu. Sultan 4. Murat, ağabeyi Sultan 2. Osman'ın tahttan indirilmesi üzerine tekrar Sultan 1. Mustafa tahta çıkarıldı. Fakat Sultan 1. Mustafa padişahlık yapabilecek durumda olmadığı için başta da belliydi ama işte biliyorsunuz daha önce anlatmıştık. Hı hı. Politik ihtiraslar sebebiyle tekrar tahttan indirildi ve Sultan 4. Murat 12 yaşında tahta çıktı. 1623 sene. Şimdi memleket tabii Sultan Ahmet çocuklarının tahsiline çok emniyet vermişti. Bu Sultan 4. Murat da zaten mütemayiz bir şahsiyet. Çocuk yaşta tahta çıktı. Memleket muazzam bir siyasi kaosun içindeydi. Yani askerler, ulema ve bürokratlar memleketi idare ediyorlar. Başta çocuk yaşta bir padişah var. Padişahın çok dirayetli bir annesi var. Mahbeyker Kösem Sultan. Mahbeyker Kösem Sultan padişahın rolünü üstlenmiş. Onun yapacağı denge siyasetini yürütmeye çalışıyor ve memleketi muazzam bir uçurumun kenarından almıştır. En azından uçuruma düşmesine mani olmuştur Mahbeyker Kösem Sultan. Peki Sultan 4. Murat ne yapmış çocukluğunda? Sultan 4. Murat kıyafet değiştirerek, halkın arasına karışarak neler döndüğünü anlamaya çalışmış. Bir duydukları var sarayda. Bir de hakikat nedir diye anlamaya çalışmış. Bu ne kadar kabiliyetli birisi olduğunu buradan anlıyoruz. Yaşı biraz ilerleyince ve artık ipleri eline alınca ilk iş olarak ağabeyi Sultan 2. Osman'ı tahttan indirenleri tek tek tespit edip onları ortadan kaldırmak oldu. Bu adettir. Yani yeni hükümdar önceki hükümdarı tahttan indirenleri cezalandırır. Taht minnet taşımaz. Yani ona yaptıysa bana da yapar.
Yani şöyle aslında bunu yapanlar başlarına geleceği bilerek yapıyorlar.
Tabii bilerek yapıyorlar veya yapamaz diyorlar. Hmm. Yapamaz diyorlar. Nitekim Sultan 4. Mustafa'ya kağıt imzalattılar. Yani önceki padişahı tahttan indirdiğimiz için bizi şey yapmayacaksın, mesul tutmayacaksın diye bir kağıt imzalattılar. Evet.
Buna rağmen?
Hücceti şeriye. Buna rağmen Sultan 2. Mahmut onların çanlarına otu tıkadı. Şimdi tabii bu arada Abaza Mehmet Paşa isyanı var. Abaza Mehmet Paşa isyan etti. Sultan II. Osman'ın kanını talep ederek İstanbul'a kadar neredeyse geldi. Sultan IV. Murad'ın ilk işi o oldu. Onu yendi. Fakat ağabeyinin kanını dava ettiği için, ona sadık olduğu için onu affetti ve Beylerbeyi yaptı. Ondan sonra ondan çok hizmet aldı. Bosna Beylerbeyi yaptı. Ondan çok hizmet aldı. Bu arada askerler baktılar ki bu padişah dişli bir padişah, bir isyan çıkarttılar İstanbul'da. Bu filmlere kadar intikal etmiştir. Padişahı taciz ettiler, ayak divanına çağırdılar, sarayı bastılar. Padişah ufak tefek tavizlerle bu isyanları bastırdı ve hepsinden sadakat sözü aldı. Tamam dedi. Ne istiyorsanız tamam. Hepiniz bana sadakat sözü vereceksiniz. Sultanahmet Meydanı'nda bütün bürokratları topladı. Ulemayı topladı. Askerleri topladı. Hepsi padişaha sadık kalacaklarına söz verdiler. Diyeceksiniz ki söz vermenin ne emniyeti var?
Bir de bu, o kadar kalabalık içinde kimin söz verip kimin vermediğini.
Ama herhalde yok, fark etmiyor. Orada bulundularsa söz vermiyor. Hmm. Şimdi bunun psikolojik faydası var. Bir kere padişah bununla güçlenmiş oluyor. İkincisi, yarın bir gün bir yamukluk gördüğü zaman siz bana söz vermediniz mi? Nasıl sözünüzden dönersiniz? Biliyorsunuz o zamanlar da söz vermek büyük bir...
Tabii şimdiki gibi düşünmemek lazım. Şimdiki yani söz gibi senettir deniyor, evet, ya evet, o dönem için.
Bu arada yine Sultan 4. Murat'ın karakteristikiyle alakalı bir hadise oldu. Cibali'de bir yangın çıktı. Çok çok büyük bir yangın çıktı. Yani İstanbul'un en büyük yangınlarından bir tanesi, 1633 senesi olması lazım. 20 bin kadar ev yandı. Düşünün, 20 bin kadar ev, ne kadar insanı sokakta, 5 ile çarparsanız. Ve padişah bunun, bu yangının neden çıktığını araştırdı. O yıllarda İstanbul'a tütün yeni girmişti. Yeni yeni. Bir kayıkçı tütün içmiş çubukla. Söndürmeyi unutmuş. Uyuyakalmış. Ve oradan bütün bir mal. Bunun üzerine Sultan 4. Murat tütün içmeyi yasakladı. Tütün içenlere, satanlara çok ağır cezalar getirdi.
Tarihe geçen meşhur.
Tarihe geçmiştir. Yani bunu yapabilir mi? Evet, hükümdar maslahat için, yani umumun menfaati için bazı şeyleri yasaklayabilir ve emredebilir. Bunun tipik misalidir. Tütün dinen ihtilaflı bir şey. Haram diyen var, mekruh diyen var, mübah diyen var. Alimler arasında ihtilaf mevzu olmuş. Neticede mübah diyen varsa içmek mübahtır. Yani günah değildir. Ama padişah bir şeyi yasaklayabilir. Maslahat nedir maslahat? Umumun menfaati. Burada umuma bir zarar var. Yani sen keyfini alacaksın diye 20 bin ev yanmış. Çok ağır cezalar getirdi. Tabii bunun arkasında başka şeyler de var. Tütün yalnız içilen bir şey ama umumiyetle toplanıp içiyorlar. Kahvehaneler var. Bu kahvehaneler öteden beri dünyanın her yerinde böyledir. Birer muhalefet mahfilidir. Orada dedikodu yapılır. Siyasi. Dedikodu da biliyorsunuz sadece konu komşunun dedikodusu olmaz. Bir müddet sonra siyasi dedikodular, şudur budur. Sultan 4. Murat çok muazzam bir anarşinin içinden gelmiş. Çocukluğu bu anarşinin içinde geçmiş. Düşün, abisini öldürmüşler. Amcasını tahttan indirmişler. Yani saraya girmiş insanlar. O zamana kadar olmamış bu hiç.
Hareme kadar.
Hareme kadar girmişler. Öyle bir şeyde yetişmiş ki en ufak bir disiplinsizliğe tahammülü yok. Onun için bu cezayı böyle görmekte fayda var. Bu arada Avrupa'ya hiç seferi yok. Bir sefer yapmaya kalkıştı. Leh kralı anlaşmayı bozmuştu çocuk padişah başta diye. Hemen Abaza Mehmet Paşa'yı gönderdi üzerine. Kendisi de hareket etti. Leh kralı aman diledi. Böylece padişah belki de ilk defa bir şey Rumeli seferine çıkacaktı. O seferden dönmüş oldu. Ondan sonra İstanbul ve etrafında seyahatler yaptı. Asayişi temin etmek üzere. İznik kadısının yolların intizamına ehemmiyet vermediğini görünce İznik kadısını idam ettirdi. Kadılar o zaman aynı zamanda belediye başkanıdır. İznik kadısı lakayt göstermiş. Bu doğru. Fakat bir kadının o zamana kadar idamlarına nadirattandır. Yani bürokratlar idam edilir. Çünkü siyasi sorumlulukları var. Ama ulemadan böyle bir şey hiç görülmemişti. İznik kadısının idamı muazzam bir infial doğurdu. Padişah bu nasıl bir padişah?
Peki böyle bir yetkisi var mı?
Var tabii var. Siyaseten katil salahiyeti var.
Bunu gerektirecek bir suç mu?
Şimdi şöyle, yani yolları tamir ettirmediği için bir kadı idam edilmez ama şartlar öyle olabilir ki, çok mesela harpte çok basit bir ihmal idamla, barışta öyle olmayabilir. Şimdi çok asayişsiz bir zaman, her tarafta isyanlar var, siz isyan bastırmaya gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz İznik'te köprü çökmüş, yol kapalı, bekliyorsunuz orada yolun tamirini. Bunu düşünmek lazım.
Bunun bir de zaten bunun kat sayısı başka bir durumdan daha yüksek.
Şimdi bunun üzerine Şeyhülislam Ahizade dedi ki ya bu nasıl bir adam dedi. kadıyı idam ettiriyor. Padişah Anadolu'da gezerken konağında bir toplantı yaptı. Biz padişah tahttan indirdi mi? Böyle padişah olmaz. Ne demek ulemayı dedi idam etmek falan. Kösem Sultan bunu duydu. Oğluna haber verdi. Oğlu tahkik ettirdi. Böyle bir görüşmenin toplantı olduğunu Şeyhülislam'a azlettirdi. O zamana kadar azledilen Şeyhülislam az da olsa var. Sürgün ettirdi ilk defa. Bununla da kalmadı, idam ettirdi. Sonra hadisenin vahametini görünce, burada bir darbe konuşulduğunu anlayınca, Şeyhülislam biliyorsunuz siyasi işlere karışamaz.
Evet.
İcrai bir fonksiyonu yok onun. İstişari fonksiyonu
sadece
var.
Sadece fikir.
Evet. Büyük bir suçtur aslında. Yani konağında insanları toplayıp da padişah böyle yapıyor, bunun hakkında ne dersiniz demesi büyük bir suçtur. İdamı icap ettirecek bir suçtur. Şeyhülislam olduğu için idam ettirmedi, sürgün etti. Fakat sonra baktık orada darbe işleri konuşulmuş. Onun üzerine Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu çok tenkit edilir ama şartları bilmeyenler, o zamanki şartları ve Sultan 4. Murat'ı bilmeyenler bunu pek anlayamaz.
Tarihi hep şartlarıyla okumak lazım.
Evet. Revan, bugün Ermenistan'ın başşehri olan Revan, o zaman Osmanlıların elinde, kah İranlıların elinde, kah Osmanlıların elinde. Safeviler burayı işgal ettiler. Bunun üzerine Sultan Murat buraya bir sefer yaptı. Revan'ı geri aldı. Erzurum'u geri aldı. Tebriz'i geri aldı. İsfahan'a kadar yürüyecekti. İsfahan İranların başşehriydi. Ve yürüyebilseydi muhtemelen İran'ı ya tarihten silerdi veya çok küçük Afganistan gibi emniyetsiz bir devlete dönüştürebilecek kabiliyetteydi. Fakat hastalandı, çok hastaydı. Çocukluğundan beri gut hastasıydı. Zengin hastalığıdır biliyorsunuz gut. Çok şiddetli ağrıları vardı. Zaten bu ağrılar sebebiyle morfin alırdı devamlı. Afyon. Biliyorsunuz afyon bir miktar alıyorsunuz, ağrınızı kesiyor. Sonra
alışıyor vücut ona.
Arttırmanız icap ediyor. Arttırıyorsunuz ve bir müddet sonra artık başka problemler beraberinde geliyor.
Bir tür bağımlılığa dönüyor tabii.
Bu sefer padişah bazen uyuşuk, bazen sendeleyerek yürüyor. Hasmı da çok. Padişah dediler ki sarhoş. Padişah sarhoş dediler. Halbuki işin aslı budur. İsfahan'a kadar gidemedi, geri döndü. Bu da az bir şey değil. Yani Tebriz'in alınması da, bugün Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'in alınması da az bir şey değil. İstanbul'a geri döndü. Sultan Murat'ın en çok tanındığı birinci sefer bu Revan seferidir. İkincisi ise bundan daha mühim olan Bağdat seferidir.
Her ikisinde Topkapı Sarayı'nı gezenler iki ayrı köşkle,
evet, sembolize eden iki köşkle bunu hatırlarlar.
Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor. Sultan 4. Murad'ı konuşuyoruz. Yaptığı o seferden geriye, Topkapı, iki ayrı seferden geriye iki ayrı eserin Topkapı Sarayı'nda olduğunu söyledik ama isterseniz Bağdat Seferi'nde konuşalım.
Evet, birbirinden zarif iki tane köşk vardır. Hı-hı. Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunun arkasında Revan ve Bağdat Köşkü. Bunlar dinlenme köşküdür. Yani av köşkü mahiyetinde istirahat köşküdür. Ufak tefek toplantıların yapıldığı köşklerdir. Huzur dersleri gibi. Bu maksatla yapılmış yerlerdir. Sultan 4. Murat'ın iki büyük seferi var. Bunlardan birisi Revan'a yapılmış sefer, ikincisi Bağdat'a yapılmış sefer. Bağdat, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmişti. Daha önce tabii Sünni Müslümanların elindeydi. Sonra Safevilerin eline geçti. Kanuni Sultan Süleyman fethetti Bağdat'ı. Sonra tekrar Safevilerin eline geçti. Ve Bağdat'ı tekrar geri almak üzere 1638-35 Revan, 38 Bağdat seferidir. Yola çıktı Sultan 4. Murat. 5 ay sürdü Bağdat'a gitmesi. Bağdat'ın önüne geldiği zaman, orada enteresan bir anekdot var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kabri Bağdat'ın dışındadır. Hayzuran'da. O Osmanlıların garnizonuna yakın. Dolayısıyla Safevilerin elinde değil orası. Diyorlar ki Sultan 4. Murat'a, efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrini ziyaret edelim de onun manevi yardımını isteyelim. Diyor ki Bağdat Safevilerin elindeyken biz ser mezhebimiz imamı, İmam Ebu Hanife'nin huzurunun hangi yüzle çıkacağız? Hangi yüzle çıkacağız? Ne zaman Bağdat fethedilir? Ondan sonra kendisini ziyarete yüzümüz olur diyor ve hakikaten Bağdat'ın fethinden sonra kendisini ziyaret etmiştir. Bağdat'ta o zaman 40.000 Safevi askeri var. Revan seferinde şah hiç görünmedi. Bu enteresandır. Yani Sultan 4. Mahmut'un önüne çıkmadı şah. Burada da şah yok ortada. Yakında bekliyor. Ama
savaşmıyor.
Evet, çünkü şah gelir de Sultan 4. Mahmut'un yenilirse bu onun için büyük bir prestij
zaten
kaybı.
Ondan sonra orduyu durduramaz.
Yani. Daha önce biliyorsun yani? Şah İsmail zamanında büyük bir prestij kaybı olduğu için bunu biliyor. Şah diyordu ki Bağdat'ı muhasere eder ama alamaz. Çünkü teçhizatı yerinde, çekilir gider diyordu. 40 gün sürdü Bağdat'ın muhasarası. 37. gün Sadrazam Tayyar Mehmet Paşa şehit düştü. Kaleden atılan
son
bir
gün.
Kurşunla şehit düştü.
Alınmadan hemen önce.
Sultan 4. Murat çok sert fakat aynı zamanda çok hassas bir insandı. Ağladı. Sen dedi Bağdat gibi 40 kaleye bedeldin dedi. Yavuz Sultan Selim'in de Mısır'ın fethinde şehit düşen Sinan Paşa için Mısır'ı aldık ama Sinan gibi birini kaybettik dediği çok meşhurdur. Fakat Tayyar Mehmet Paşa'nın şehadeti halkın askerin motivasyonunu arttırdı. 3 gün sonra kale düştü Bağdat. Fakat bakın Sultan 4. Murat sertti ama yüksek meziyetleri de takdir ederdi. Kaleyi müdafaa edenlerin kahramanlıklarını takdir etti ve bunları serbest bıraktı.
Zaman öyledir değil mi savaşta?
Yani umumiyetle
nasıl diyelim, cesur bir düşman,
evet,
korkak bir düşmanla, evet, aynı tutulmaz.
Mesela Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethindeki Venedikli, en son onlar teslim oldular. Bugünkü Bahçekapı, Eminönü'nün olduğu yerde. Siz dedi serbestçe gidebilirsiniz. Ben sizi esir edemem, siz çok kahramansınız dedi. Son ana kadar dayandılar. Onun için kahramanlık her zaman takdir edilen bir meziyetti. Burada da öyle oldu. Bağdat'ın alınmasının arkasında hemen Kasr-Şirin Anlaşması yapılmıştır gibi tüm mektep kitaplarına kadar geçmiştir. Az çok bugünkü İran sınırını, bakın tamamen değil, yanlış biliniyor. Az çok bugünkü İran sınırını tespit etmiş ve Irak-İran sınırını tespit etmiş bir anlaşmadır. Ve bu anlaşmayla İran'da Sünni din büyüklerine, 4 halifeye sövülmesi de kabul ettirilmişti İranlılara. Bu arada Venedikliler, Osmanlılar, İranlılar uğraşıyor diye fırsattan istifade harekete geçtiler ve Dalmaçya'da Osmanlı limanlarını istila ettiler. Padişah tabii günü gününe bunun haber alıyor. Çok muazzam bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman devrine döndürdü memleketi. Her yerde ne olursa anında Sultan 4. Murad'ın haberi oluyordu.
Meşhur bir istihbarat teşkilatı, evet, bu. Aslında üzerine çok konuşulan
filmler, evet, yapılan bir şey.
Zaman zaman da kişilerin özgürlüğünü sınırladığı,
evet,
hatta belki de çok araştırılmadan cezalandırılmasına yol açtığı için eleştirilen,
eleştirilen bir usul. Ama yani yapacak, milletarası münasebetlerde de yapacak fazla bir şey yok. Burada da mesela padişah çok kızdı, dedi ki Venedik'e hemen dedi boykot koyun, ticari münasebetleri kesin, limanları kapatın ve ticareti askıya alın. Şimdi Venedik'in en büyük ticareti Osmanlı Devleti ile. Böyle bir ukalalık yaptığı için çok pişman oldu. Çok pişman oldu. Etekleri zil çalmaya başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Bu arada enteresan bir hadise oldu. Onu da Sultan 4. Murat'ın karakteri için, karakterini anlamak için söylemek istiyorum. Şimdi divanda konuşuluyor Venedik'e karşı alınacak tedbirler. Bosna defterdarı dedi ki Mahmud Efendi, efendim dedi siz Split, bugün Hırvatistan'ın çok güzide bir turizm ve ticaret şehridir. Split limanının kapatılmasını emrettiniz. Bura bizim gümrüğümüz. Burası ne kadar geç kapanırsa hazine o kadar kârdadır. Bir gün bile kapalı kalsa hazinenin şu kadar zararı var. Lütfen harp ilan edene kadar Split gümrüğünü kapatmayın dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Sultan 4. Murat gibi sert bir padişaha, Venedik'e karşı fevkalade kızmış bir padişah, bir defterdar, Bosna defterdarı rahatça fikrini
söyleyebiliyor.
Ve memleketin menfaati için. Ve padişah bunu kabul ediyor. Bu enteresan bir şeydir. Hani monarşilerde diyorlar ya, padişah ne derse olur. Sonra zaten Venedik ayaklara kapandı. Tazminat ödedi ve savaş önlendi. Fakat Sultan 4. Murat Venedik'te savaşın er geç olacağından emindi. Bu savaş ondan sonra tahta geçen Sultan İbrahim zamanında oldu ve Girit fethedildi. Osmanlı Devleti'nin son fethettiği topraktır. Yani Ukrayna'dan alınan ve çabucak elden çıkan Podolya sayılmazsa, Girit Osmanlı'nın fethettiği uzun zaman elde kalan, 1912'ye kadar, 13'e kadar elde kalan son toprak idi. Ve Sultan 4. Murad'ın da ömrü fazla olmadı. Bu hadiseden az sonra 1640 senesinde 28 yaşında, babasıyla aynı yaşta, geçirdiği bir gut krizinden vefat etti. Şimdi Sultan 4. Murat hakkında çizilen tabloyla hakikat birebir örtüşmüyor. Bir kere dinine düşkün bir padişahtır. Mesela bugün Kabe-i Muazzama. Onun zamandan kalmadı. Yıkılmıştı çünkü. Şu andaki Kabe'nin o siyah örtülü binasını yaptıran tamamen yıkılmıştı. Selden tamamen yıkıldı. Onu o yaptırdı. Hatta orada bir kapı vardır. O kapının adı bugün bile Bab-ı Muradi'dir. O padişahın adını taşımaktadır. Çok da güzel bir altın kapı yaptırmıştı şeye. Mekke Müzesi'nde o kapı Kabe'ye. Yeraltı Camii'ni mahzendi orası. Açtırıp da özür dilerim Arap Camii'ni mahzendi. Açtıran odur Karaköy'deki çok karakteristik bir camidir. Kavaklar'da kaleler yaptırdı. Venedikli Kazakların korsanlığına mani olmak üzere. Revan ve Bağdat köşkleri var. İstanbul surları dahil pek çok şehrin surunu tamir ettirdi. Ufak tefek İstanbul'da mescitler yaptırdı. Kandilli şehri...
Bir camisi var mı?
Yok.
Diğer
ömrü vefa etmedi. Hep seferlerde geçti. Yaşı da küçüktü. Kandilli şehri İstanbul'daki semt onun ismini taşıyor. Çocuklarından birinin sünnet merasiminde orada kandiller yakılmıştı. Orada o zaman şey yoktu. Yerleşim yoktu. Bir küçük saray vardı. Kandilli Saray dediler oraya. Adı Kandilli kaldı.
Çok güzel bir semt.
Evet, çok güzel bir semttir. Sultan 4. Murad'ın çok çocuğu oldu. Hiçbiri yaşamadı oğullarının. Hepsi küçük yaşta vefat ettiler. 7 tane kızı yaşadı ve erişkinlik çağına eriştiler. Ha, Bağdat'ta İmam-ı Azam türbesini tabir etmesi, Abdülkadir Geylani türbesini tamir etmesi var. Tasavvuf ehli. O da babası gibi Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlı. Fakat Mevlevi damarı da güçlü. Şeyhülislam Yahya Efendi'ye fevkalade bağlı. Ona baba diyor. Hatta çok kıskanılmıştır. Yani Şeyhülislam Yahya Efendi ile olan münasebeti çok kıskanılmıştır. Çok bilgiliydi. Bağdat seferine giderken kadıların imtihan devresine denk geldi. Kadıların imtihanına bizzat kendisi girdi bir meyiz olarak. Kadılara kelamdan çok zor sorular sordu. Kitaplar diyor ki padişahın bu kadar bilgi sahibi olması herkesi şaşırttı. Yani onu pek zannetmezler. Her şeyi öğrenmek isterdi. Meşhur Machiavelli vardır. İtalyan filozof veya siyaset bilimci. Onun Il Principe diye bir eseri vardır hükümdar. Onu Türkçe'ye tercüme ettirip okumuştur. Yani böyle birisi. Çok sert siyasi meselelerde çok sert. Fakat çok ince bir kalbe sahip. Muradi mahlasıyla şiirleri var. Besteleri var. Bu bestelerinden bir tanesi çok meşhurdur. Mehter repertuarında Hücum Marşı diye bilinen bir marştır. Maçlarda falan da çalıyorlar. Bu Bağdat seferine gitmeden evvel bunu bestelemişti. Sultan II. Osman'ın kaybetme sebeplerinden bir tanesi çok cimri olmasıydı. Buradaki cimrilik devlet hazinesine cimrilik. Sultan 4. Murat öyle değildi. Gerek şahsi hazinesinden gerek devlet hazinesinden liyakati olanlara İkramlar, bol bol hediyeler. İhsan ederdi. Hediyeler verirdi. Alimleri, sanatkarları severdi. O zaman da çok sanatkar yetişti. Mesela Nefi, şair, Katip Çelebi, bibliofil, Evliya Çelebi, seyyah, tarihçi Peçevi, Mehmet Halife, Şeyhülislam Yahya söyledim, onun zamanında yetişmiştir. Nevizade Atay onun zamanında yetişmiştir. Ve Koçi Bey, yani Hammer'in Türk Montesquieu'su dediği Koçi Bey, onun zamanında yetişmiştir. Sultan 4. Murat vefat ettiği zaman huzur içinde bir memleket bıraktı ve dünyanın en büyük vurucu gücü olan bir ordu bıraktı. Tahta çıktığında 100.000 tane yeniçeri vardı. Bunları 35.000'e indirdi. Çünkü çoğu ölmüş veya bu işten düşmüş. Hazine tahta çıktığında bomboştu. Çünkü 3 tane cülüs olmuş, cülüs bahşişi verilmiş. Hazineyi 15 milyon altınla doldurdu. Gümüş paraları hesaba katmıyoruz. Bu enteresan.
Böyle bıraktı.
Böyle bıraktı. Zorbaların ele geçirdi, vakıfları geri aldı. Tımar sistemini ıslah etti. Bir takım israfı önleyen tedbirler aldı. Muazzam bir memleket. Bir kuşak evvel, yani ondan bir önceki padişah zamanında çok bir tane bile cinayet işlenmeyen bir şehirdi İstanbul. Ondan önce İstanbul'da insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Almış olduğu çok sert tedbirlerle İstanbul'da asayişi sağladı. Taşla'da gezerken daha önceden bildiği zorbaları, halka zulmetmiş olan insanları ismen tanıyor. Onları sorardı. İstihbaratla takip ederdi. Bulduğu yerde ortadan kaldırırdı.
Yani İnsanlar onlar sabah kalktıklarında sokaklarda, evet,
kaçamadılar.
O zorbaları,
evet, cesetlerini buldular. Yani bu kaçamadılar ve memleketi Kanuni Sultan Süleyman devrindeki parlak devrine gönderdiğini herkes söylüyor. Hatta mesela Konya'ya gitmiş Bağdat seferinde bir adamı bakmış ki bu adam dediğim ya, tahta çıktığında bazı hareketler oldu, bazı tavizler oldu. Hafız Paşa'nın idamını istediler. Hafız Paşa'yı vermek istemedi padişah. Hafız Paşa çıktı saraydan. Asilerin içine girdi. Onları tokatlaya tokatlaya birkaç tanesi yere serdi ama Hafız Paşa'yı linç ettiler. Çok üzüldü buna. Orada gördüğü adamlardan birini Konya'da görüp tanıdı.
Şahsen.
Evet, şahsen tanıdı. Böyle bir padişahtı Sultan 4. Murat. Emsali yok. Yani onun zamanı, herkes onun maraşelliğini, askerliğini söyler ama devlet adamlığı, insanlığı da çok enteresan. Derler ki tarihçiler, Kanuni Sultan Süleyman ile Sultan 2. Mahmut arasında gelmiş geçmiş padişahlar içinde en üstünü Sultan 4. Murat'tır. Onu Hammer diyor ki memleketin ömrünü bir asır uzatmıştır. Düşünün, 28 yaşında vefat etmiş, birkaç sene saltanat sürmüş bir padişah. Eğer o olmasaydı, Osmanlı Devleti'nin inişe 1683 ile başlar malumunuz, 2. Viyana ile 50 sene önce başlardı. Tarihçi Naima diyor ki Sultan 1. Selim'e çok benzetilir. Yani Yavuz Sultan Selim'e. Fakat Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında nizam içinde bir memleket vardı. Anarşinin eseri yoktu. 2. Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında 42 yaşındaydı. Sultan 4. o tecrübeden mahrumdu. 12 yaşındaydı. 3.'sü Yavuz Sultan Selim Piri Mehmet Paşa gibi,
güçlü bir,
Zembilli Ali Efendi gibi güçlü müşavirlere sahipti. Sultan 4. Murad'ın en mühim talihsizliği diyor Naima. Yaşı küçüktü, memleket perişandı, kadrosu ve kadrosu yoktu. Eğer diyor o Yavuz Sultan Selim zamanında gelseydi Yavuz Sultan Selim'i geçerdi diyor. Hmm. Bunu Naima söylüyor. Pek çok tarihçi de böyle söylüyor. Yani onun gibi olamadı bir Cihangir ama yine muazzam bir hizmet etti. Kendisinden önce gelenlerin hepsini gölgede bırakırdı.
Sultan Murat'ın tarih kitaplarına girmiş. Özellikle de karşısına yabancı elçiler geldiğindeki duruşunu ifade eden ve bugün Topkapı Sarayı'nda da sergilenen bir gürüzü var.
Evet. Sultan 4. Murat ki Roma İmparatoru Traianus'a benzetilir. O da muazzam bir sportmendi.
Heybetli bir
heybetliydi. Heykellerde zaten sembolize edilir. Şimdi Musa Paşa var. Şişman da bir adam. Bir gün silahtar. Onu böyle kuşağından tutmuş. Kaldırmış. Tepede. Bakın kucağına almamış. Bir eliyle kaldırmış. Tepesinde dolaştırmış. Bunu herkes anlatıyor. Çok güçlü. O attığı, yayını çektiği okun, efendim attığı atışı tüfek benzerini geçermiş. Yani bir okun tüfek benzeri geçmesi beklenmez. Evet. O zaman bunu anlatıyorlar. 200 okkadır o gürz bahsettiğiniz. 200 okka ne kadar? 300 kilo. 300 kilodan
o gürzü
fazla. Onu yani tek eliyle kaldırır, rahatça indirilmiş. Bunu görenler var.
Ve yani şöyle,
şehir efsanesi değil.
Değil. Hani bir yabancı seyyah geldiğinde zaman bunu, ya da yabancı bir
bu gösteriyi yapar.
Özellikle yani onlara.
Bu diplomatik bir gösteridir. Peki. Biraz da İran sefiri geldiği zaman böyle. Yani bir kalkanı delmiş. Attığı bir cirit kalkanı delmiştir. Bu kalkan şeyde Budapeşte de kalenin kapısındaydı. Hatıra olmak üzere onu oraya astılar. O orada. Bir de Kahire'de var. Kahire'de. Buna 12 tane zırhı okla delmiş.
Kahire'de arka koymuş. Evet, 12
bunu, tane. Evet, Kahire Kalesi'ne asmışlar. Bu demişler 4. Murad'ın deldiği zırhlardır. Yani esaslı bir diplomat, iyi bir binici, iyi bir sportmen. Yani her türlü silahı kullanabiliyor. Hatta böyle attan ata atlarmış. Hmm. Yani bir attan, hızla giden bir attan ata atlar. Bağdat seferindeyken, Rema seferindeyken Murat suyuna bir asker düştü. Onu yakaladı zırhından, yukarı çekti. Kurtardı. Başka da cesaret edemediler.
Sudan almak da zor
onun için,
bir şey.
Onun için ona Murat suyu derler. Hmm. Yani o suyun ismi Fırat'ın bir koludur o. Buradan geliyor. Disiplinsizliğe tahammülü yok. Fakat askerlerini çok severdi. Mesela yaralıları ziyaret edermiş, yanlarına gidermiş. Diplomatik diplomatik şeylere meraklıydı. Yani Özbeklerle münasebet kurdur, Gürganiye devletiyle şey kurdu. Hatta dediler ki onlarla anlaşacak, İran'ı fethedip tekrar Abbasi İmparatorluğu'nu tekrar kuracak dediler. Avrupa'ya hiç sefer yapmadığı halde Avrupa'nın çok alakasını çekmiştir. Hakkında şiirler vardır. Yani onun hakkında Messenger'in 4. Murat adında bir piyesi var. Racine'in Bayezid adında onun kardeşi, öldürdüğü kardeşini anlatan bir piyesi var. Onun zamanında Akıncılar Regensburg'a kadar, Almanya işlerine kadar gittiler. Avrupalılar çok korktular. Yani bu dediler, kalırsa bizi mahveder. Onun için Sultan 4. Murat'ın oynadığı rol eğer uzun zaman kalsaydı çok farklı olurdu. Çok yakışıklı olduğunu söylerler. Yani bir Fransız seyyah var, Vincent de Stachow adında, diyor ki imparatorluğun en yakışıklı adamıydı ve en sportmeniydi, en güçlü adamıydı ve en iyi askeriydi diyor. Kendisini görmüş, tanımış, o zamanlarda bulunmuş. Ortadan uzun boyluymuş, geniş omuzluymuş, çok yapılıymış, çok güzel giydirmiş. Yani ondan da
saltanatın hakkını veriyor yani.
Veriyordu. Yani sadece devlet adamı değil, asker, efendim, sportmen, silahşör. Fakat sert, ciddi, haksızlığa tahammül etmeyen idarecilerin düşmanı çok olur. Hı hı. Sultan 4. Murat'ın da düşmanı çok olmuş. Mesela Emir Güneoğlu var, Revan kale muhafızı. Hı hı. Onu İstanbul'a esir olarak getirmiş. Emir Güneoğlu Sünni olmuş ve devamlı İran hakkında malumat veriyor. Bugün Emirgan Bahçesi, belediye bahçesinin olduğu, onun köşkü padişah ona vermiş. Emirgan'a. Emir Güne Emirgan'a dönüşmüş. Padişah da sık sık onu ziyarete gider gelirmiş. O da yakışıklı bir adammış Yusuf. Padişaha ne iftiralar attılar. Bu yani insanla biliyorsun basit bir hadiseyi ne kadar büyütürler. Bir de eğer bu kişi sevilmeyen, yani Sultan 4. Murat zamanında çok sevilmeyen bir padişahdı ama sevilmeme sebebi de budur.
Bir takım haksızlıklara
evet mani için. Olduğu için.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
tekrar
ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Hülya'm sabahlar.